Benim Hocam Bielsa, Efe Can Ertekin ve Sinan Gökçe her hafta Avrupa ve Türkiye futbolundaki gelişmeler hakkında konuşuyorlar.
Benim Hocam Bielsa'nın 18. bölümüne hoş geldiniz. Sinan Gökçe ile beraber Avrupa'da ve Türkiye futbolunda olan gelişmeleri, kendimize beğendiğimiz olayları alacağız, yine konuşacağız. Ama tabii bu hafta zaten menümüz belli gibi, az çok tahmin edebileceğiniz üzere. Sinan, nasılsın abi?
İyiyim abi, sen nasılsın? Nasıl geçti haftan?
Ya işte bildiğin gibi, yani maçlar vardı vesaire, böyle hafif bir yoğunluk. Onun dışında bir sıkıntı yoktu yani. Bakalım, yuvarlanıp gidiyoruz diyelim. O zaman sana şöyle bir soruyla başlayayım. Super Bowl'u izledin mi?
Yok yani izleyemedim. Bana hep çok zevkli bir oyun gibi gelse de ben bir türlü oyunu dinamiklerine hakim olamadım. Hakim olamadıkça da o keyfi ve zevki alamadım oyundan. Sen ne düşünüyorsun? Sen takip edebildin mi?
Abi ya, ben de ettim gibi ama biraz da şöyle takip ettim. İş gereği takip ettim. Yani hani o devre arası şovu bana açıkçası çok daha çekici geliyor maçtan ziyade. Yani böyle bir onun hani entertainment, bu Amerikalıların güzel yaptığı tabii bir olaydır. Hep bahsederiz ya bundan. Hakikaten öyle ama yani. Bilmiyorum, o bana daha çekici geliyor. Ama tabii Tom Brady falan filan, o hikayede Patrick Mahomes, belki sen de aşinasındır biraz.
Tabii artık yaşlı başlı adam oldu Tom Brady ama kazanmaya devam ediyor. Takipteyiz, aynen, biliyoruz. Şovlar da güzel olmuş pandemiye rağmen. Yani hiç pandemi vurmamış, etkilememiş gibiydi zaten şov kısmı işin. Amerika'da bu tarz işler oluyor biliyorsun. Yani bir taraftan önlemler çok sıkı olur, hiçbir yere seyirci almazlar. Bir taraftan kalabalıklar olur.
Doğru. Onlar bir enteresan bir şey tutturmuş durumdalar. Ya 25 binde taraftar vardı. Galiba 7500'ü sağlık çalışanı, aşılarına olmuş sağlık çalışanlarını getirmişler. Geri kalanlar ne ama bilmiyorum yani.
Orada NBA'de şöyle bir şey var. Salon girişlerinde koronavirüsü tespit edebilen köpekler var. Ve köpekler tarafından koklanıp geçen, böyle bir yanlış bilmiyorsam Los Angeles'ta 2500 kişiye salona soktular. Ne diyorsun o muhabbet hakkında? Var mı bilgin? Yani bayağı hızlı tespit ediyormuş köpekler vücuttaki ne? Koronayı.
Abi vallahi ilk defa senden duydum.
Aa, vallahi hiç yakıştıramadım. Belçika'da falan da var. Köpeklere koklatıyorlar. Köpekler koronalı hastayı anlayabiliyor.
Nereden anlıyor abi köpek virüsü? Çok enteresan geldi bana. Nasıl ya bir işte, duyu yani bu?
Ya işte çok acayip köpeklerin koku alması. Bu da programın girişinde sana bir info olsun. Yani, programdan çıkınca kayıttan bir Google'larsın.
Aynen, çok merak ettim, bakacağım.
Vallahi öyle, Helsinki Havalimanı'nda bile köpekleri kullanmaya başlamışlar COVID'lerle ilgili.
Allah Allah abi, çok enteresan. Evet. Ben bunu vallahi hiç bilmiyordum. Araştıracağım, çok merak ettim. Nasıl bir duyuymuş?
Ya hatta işte %70 başarılı oranı varmış köpeklerin. Ya bayağı köpeklerle ilgili, köpekler ve COVID şeyle ilgili bayağı internette içerik var. Araştıran dinleyiciler takip edebilirler oradan.
Başta bir de böyle evcil hayvanlarımıza bulaştırıyor muyuz, bulaştırmıyor muyuz falan, öyle bir muhabbet olmuştu ya.
Ya tabii kim bilir, daha ne muallakta kalan işte şeylerin gerçek yüzünü göreceğiz ama bunlar bile bence 4-5 sene sonra olacaktır. Artık çeşitli belgesellerde görürüz hangisi yalan, hangisi doğru.
Ya tabii abi, zaman geçtikçe daha bir insan öğreniyor. Ona göre de ortaya çıkar diyelim o zaman. Yavaş yavaş biz köpekler, COVID, aynen, Amerikan futbolunda kendi de bizim bildiğimiz futbola geçelim.
Gerçek futbola geçelim.
Aldık ya, NFL'cileri de aldık karşımıza artık.
Alalım abi, sıkıntı yok.
O zaman Fenerbahçe Galatasaray'la başlayalım. Tabii haftanın maçıydı Türkiye'de. Yani iki takım geçen seneki Kadıköy'deki maçtan sonra, ki orada seri bozulmuştu. Yani Galatasaray bu sene yine kazandı ki bana göre çoğunluğunu üstün oynadığı bir oyunla kazandığını düşünüyorum Galatasaray'ın. Daha planları tutan taraf olduğunu düşünüyorum ki yani iki takımın bu maça gelirken ki durumlarını düşününce de tamam Fenerbahçe'nin 9 maçlık bir yenilmezlik serisi vardı ama yani oynadığı futbol seninle maçtan önce de konuşmuştuk. Hani umut veren bir futbol değildi yani. Hatay deplasmanı mesela 2-1 kazanıldı ama nasıl kazanıldı? Yani ne diyorsun abi bu maçın sonucuna ve maçın gidişatını nasıl gördün sen?
Abi valla ben aslında birkaç kontra soruyla topu sana atmadan önce şunu söyleyebilirim. Yani sadece maç özelinde baktığımızda işte bir ton teknik taktik analizi var ama Galatasaray sanki daha şampiyon takım gibi oynadı. Daha ne oynamak istediğini bilerek bir plana sabit kalarak, sadık kalarak en önemlisi oynadı. Evet ilk yarıda çok acayip pozisyonlar olmadı her iki takım içerisinde. İşte Samatta'nın kaçırdığı önemli bir pozisyon var. Ama Galatasaray'ın ben mücadelesini, takım içerisindeki rollerin dağılımını vesaire bir bütün olarak baktığımda sanki daha ne oynadığını bilen, dediğim gibi daha bir şeylere hakim, daha çalışmış olan taraf gibi gördüm. Fenerbahçe'yi buraya kadar hep bir şey konuştuk biliyorsun yani. Kadro kalitesinin skor almasına yardımcı olduğuna fakat oyun anlamında iyi şeyler vaat etmediğine, belli sekanslarda Fenerbahçeli oyuncuların 4-5 pas arka arkaya yapamadığı sürelerin, dakikaların olduğunu gördük. Asıl sana şöyle bir kontrayla cevap vereyim. Sen bana daha önceki derbilerde sormuştun. Bu sefer sorudaki kişilerin yerlerini değiştirerek soruyorum. Fenerbahçe neyi yapamadı? Galatasaray neyi iyi yaptı sence?
Abi şöyle ya Galatasaray'ın burada aslında iyi yaptığı şeyi şöyle özetleyebiliriz. Sakin kaldılar. Yani kendi oyunlarını oynamaya çalıştılar bence. Tamamen hiç Fenerbahçe'nin ne yapacağını, ne yapamayacağını çözerek. Ya Fenerbahçe'yi de bu arada iyi çözmüşler ama Fenerbahçe de zaten hani herhangi bir hücum şablonu olmadığı için önceki haftalarda da bana göre. Yani bunu durdurmak da çok güç bir şey değil. Ama tam onun tersi mesela Galatasaray daha iyi hücum planları ortaya koydu. Ne bileyim golden önce de mesela Onyekuru ceza sahasına Galatasaray çok defa girdi yani golden önce. Benim hatırladığım ilk yarıda da pozisyonlar var.
Peki i̇şte senin için bu durum eksiklerle alakalı mı yani? Ya da şöyle diyeyim, tabii ki alakalı ama ne oranda alakalı? Yani Fenerbahçe gerçekten kadrosunda önemli isimler eksik olduğu için mi oyun anlamında bu kadar ezildi? Yoksa sezonun geneline baktığımızda gördüğümüz sistemsizlik ve plansızlığın bir sonucu mu bu?
Tabii. Ya bence kesin onun sonucu. Yani ya çünkü zaten şöyle diyeyim sana, eğer Gustavo Fenerbahçe'de bu kadar şey değiştirebiliyorsa o da çok kötü bir şey. Yani hani Gustavo Perkaz bu takıma girince bu takım uçacaksa o da kötü bir şey. Çünkü iki oyuncuya bağlı da olmaz yani. O zaman futbolda bir takım oyunu olduğunu kabul ediyorsak zaten saçmalık buradan başlıyor yani. Bu kadar şey değiştirmemesi lazım zaten iki oyuncunun. Ben zannetmiyorum yani Gustavo olsa da Fenerbahçe yine Galatasaray topla daha çok oynayan takım olacaktı. Maç yine Fenerbahçe yarı sahasına geçecekti 0-0 iken. Benim düşüncem oydu yani hafta başından beri. Ha ya Gustavo olsa ne olurdu? Belki biraz daha rahatlatabilirdi o baskıdan çıkarken. Daha aralara girip hani Galatasaray'ın pas yapmasını biraz daha engelleyebilirdi orada belki diyorum. Perkas da olsa işte Mert Hakan'ın yapamadığı bazı şeyleri sana verebilirdi. Ama ya bilmiyorum, Valencia ve Samuel de o kadar iyi bir maç çıkardığını düşünmüyorum ben. Yani Mert Hakan'ın şimdi şeyini yapmayayım burada. Zaten ya iyi bir maç çıkarmadı. Onda hemfikiriz sanırım.
Peki yani Fenerbahçe kısmıyla ilgili son sorum şu olacak. Thiam'ın herhangi bir şekilde şans bulamamasının hakkında ne düşünüyorsun? Yani benim bildiğim herhangi bir fiziksel problemi yoktu. Fakat Sinan Gümüş sahaya atılırken Thiam'ın kenarda beklemesi enteresan geldi bana.
Abi zaten evet. İlginç bir durum yani. Haftalardır gol atıp
takımın en hani, çok skor evet, üreten insanı.
Ya bilmiyorum, enteresan bir tercih Erol Bulut'tan yine yani anlam ve ya Erol Bulut'un bazı tercihlerini gerçekten açıklamak zor. Ya yanında falan durmak gerekiyor. Yani Erol Bulut'u ben çözemedim henüz. bazı konularda.
Kendisini de çok iyi anlatamıyor gibi abi. Yani bu tercihlerini yani hani bu tercihleri şu yüzden yaptım, şu yüzden bu oyuncular benim için önemliydi diye basın karşısında çıkıp bazı açıklamalar yapsa belki taraftarın da biraz olsun içi soğuyabilir. Çünkü işin Galatasaray tarafında bir acayip performanslar var. Taylan çok iyi oynadı. 11 Kesin. Tane ikili mücadele kazandı galiba. 7-8 tane de sahipsiz top kazanması vardı. Bayağı başarılı Kesin. Buldum. Muslera zaten konuşmuştuk programdan önce. Yani daha önceki programlarda da Muslera'nın geri dönüşünün ne kadar kıymetli olacağına dair. O da sakatlıktan döndükten sonra çıktığı 5 Süper Lig maçında kalesine gelen 22 şutun 20'sini kurtardı. İnanılmaz bir yüzdeyle çok, geri döndü.
Evet ya, inanılmaz.
Mustafa Muhammed ne düşünüyorsun? Yani iyi bir bitirici gibi gözüktü en azından pozisyon, goldeki pozisyon dahilinde. İyi bir gol, vuruş yaptı.
Aynen, gol çok klastı. Yani ben bayağı hayran kaldım açıkçası golde. Yani hani oyunun geri kalan kısmında ne kadar gözüktü Galatasaray için, hani nasıl bir gelecek bekliyor Muhammed'i daha kapalı ve sıkıntılı maçlarda onu bilemiyorum, ama bu maçı yani onun bireysel becerisiyle çözdü Galatasaray bir anlamda. Onun için değerli. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun Muhammed hakkında?
Abi dediğimiz gibi ya, bence fiziksel kalitesi de daha da ilerledikçe ligde daha başarılı maçlar çıkaracaktır. Ben Galatasaray'ın oyun sisteminde faydalı olacağını düşünüyorum ya. Yani zaten Galatasaray'da belli şeyler bence bir 4-5 haftadır artık oturmaya başladı. Artık bundan sonra takımın kendi içerisinde bir bütünlük oluşturup takım olarak enerjiyi yukarıya çekip tek tek maç maç bakıp şampiyonluğa doğru emin adımlarla kendi camialar içerisinde gideceğini düşünüyorum. Zaten biliyorsun benim konuştuğumuzda da şampiyonluk adaylarımdan biriydi Galatasaray. Yani ne olursa olsun kadrosunun en kötü durumda bile çok da Galatasaray'ların dert yandığı kadar kötü bir kadro olmadığını, iyi bir forvet transferiyle birkaç nokta atış transferle aynen. çok daha iyi yerlere gelebileceğini söylemiştik. Öyle de oluyor gibi. Fenerbahçe için de işler yani evet puan anlamında herhangi bir sıkıntı yok. Bugün üç büyükler, İstanbul'un üç büyük şampiyon takımı aynı puanda ama Fenerbahçe evindeki dördüncü yenilgisini aldı. Bu da 99-2000 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunda 4 iç saha maçı kaybetmesi demek oldu Fenerbahçe'nin. Kadıköy'ü yıllardır tabiri caizse kaleye çeviren Fenerbahçe için işlerin çok da iyi sinyaller vermediğinin bence kanıtlarından biridir bu.
Abi ya, aslında şöyle, Fenerbahçe için hakikaten birçok şey tersine döndü bence son yıllarda. Yani mesela Fenerbahçe daha öncesinde derbi kaybetmiyordu uzun bir süre. Yani şimdi 5 maçtır derbi kazanamıyor sanırım. 5 maç mıydı? Belki de daha fazla.
Tabii öyle bir şey, evet.
Yani iç saha dediğin gibi 4 mağlubiyet. Yani Beşiktaş'ta Galatasaray'ı Kadıköy'de kaybetti mesela. Öyle de bir serisi vardı. Onu da kaybetti. Yani zaten şu iki sezonda yaşananlar Fenerbahçe taraftarının hiç alışık olmadığı şeyler. İlk beşin dışında bitiriyorsun ligi. İki sezon üst üste. Ya bu sezon hani Kadıköy'de alınan 4 mağlubiyet var. Mesela deplasmanda da 11 maçta 10'unu kaybetmemişsin. Ya bu da alışılmadık bir Fenerbahçe profili.
Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Çünkü yani Fenerbahçe'nin dış sahadaki performansı hep onun için sıkıntılı olmuştur. Bizim en azından futbolu takip etmeye başladığımız ilk dönemler ve sonrasını hatırlarsan. Doğru. Ama dediğin gibi tam tersi bir performans var bu sene. Ya bilmiyorum ya, bu işte artık aslında hani zaten malum pandemiden dolayı iç saha dış saha dengesinin çok kalmaması vesaire de bence birçok şeyin en önemli bileşeni konumunda. Seyirciler geri döndükten sonra ben bu istatistiklerin büyük bir çoğunluğunun tekrar böyle bir tepe taklak olacağını düşünüyorum açıkçası.
Vallahi abi, ona ben de katılıyorum. Ya galiba Premier Lig'deydi bir istatistik gördüm. Deplasman takımlarının galibiyet oranı yani gelmiş geçmiş en yüksek rakamı yakalamıştı. Tam şimdi istatistiği de güzel söyleyemedim ama buna benzer bir şeydi yani.
Çok kuvvetli, muhtemel öyledir abi. Çünkü ev sahibi takım yani en başta işte hakem baskısı, seyirci desteği vesaire gibi bütün şeylerinden mahrum olarak çıkıyorsun sahaya. Bunları düşündüğünüzde ev sahibi baskısında malum pandemi koşullarının çok çok çok önemli bir etken olduğunu hani azımsamamak lazım.
Sana bir Mesut'u sormak istiyorum ya. Mesut Özil 63. dakikada oyuna dahil oldu. Ki Fenerbahçe geri düştükten sonra tam baskı kurduğu anlarda oyuna dahil olması mı acaba onu bu kadar etkin gösterdi? Çünkü yani 27 dakika oyunda kalmasına rağmen 33 kez topla buluştu Mesut bu maçta. Yani aslında hani ciddi ciddi bir şeyler üretebileceği, ilk defa bir şeyler yapabileceği bir Fenerbahçe şeyi buldu, ortamı buldu. Maç da ona doğru gitti yani. Ama tabii golü bulamadı yani. Hani 33 kere topla buluşmak güzel de yapamadı ama bu maç sence Mesut'un Fenerbahçe'deki geleceği için böyle ufak bir şeyler verdi mi? Ne diyorsun?
Abi duran toplarda en azından etki yaratacağı konusunda hemfikir olduk ama işte orada biliyorsun Caner gibi de bir faktör var. Fenerbahçe'nin offside gerekçesiyle sayılmayan golünde Mesut'un yanlış bilmiyorsam asisti var.
Evet evet doğru.
Ya bence bu oyun sisteminde zaten Fenerbahçe üretmek istiyorsa Mesut'un ekstra bir şeyler yapması gerekiyor ama sana şu anlamda çok pozitif katılamayacağım. Ya bence bu maçta oynadı 30 dakika. Dediğim gibi yani daha öncesinde de herhangi bir oyuncu için değil Mesut. Böyle hani çok pozitif sinyaller veriyor ya da çok olumlu sinyaller veriyor demememiz lazım. Burası Türkiye Ligi. Yani her an ne olacağı hiç belli olmaz.
Tabii.
O yüzden bir anlamda orada hani çok hak vermesem de ben de Mesut'un en azından süre aldığı bölümde bir şeyler yapmak istediğine dair o enerjiyi aldım ama takım halinde bence çok o pasları, alverleri yapabileceği oyuncuları bulamamakta da sıkıntı yaşadı biraz.
Aynen. O aynı kafa. Yani ona uyacak bir oyuncuya ihtiyacı var saha içinde. Özellikle ön tarafta. Bakalım onu bulabilecek mi Fenerbahçe?
Belki Pelkas, belki İrfan.
Yani aynen. Belki Tiam da değişik şeyler yapabilir onunla. Ya da Sisse, daha formda bir Sisse. Ama bilemiyorum tabii. Yani Sisse ve Samat da şu an çok sıkıntılı gözüküyorlar.
Evlere şenlik tabiri caizse.
Yani, evet ya yine yani Fenerbahçe 21-22 oyuncu transfer etti. Yine hakikaten inanılmaz ya, şu Tiam meselesi benim inanılmaz yanımı sıkıyor da neyse girmeyelim yani, girersek çıkamayacağız. Enteresan bir durum. Ya bu arada Beşiktaş'tan da biraz bahsedelim. Zirvenin ortağı. İkinci hatta şöyle aslında. Üçlü averaja kalırsa hiç şu an lider Beşiktaş.
Abi, aslında. Bu lig üçlü averaja da kalmaz herhalde diye düşünüyorum artık. 40 hafta sonunda üçlü averaja kalırsa bu ya ülkede çok büyük sıkıntılar çıkar.
Ben abi sana bir şey diyeyim mi? Şu bence büyük yani, bilmiyorum şimdi burada tabii Galatasaraylıları da şey yapmak istemiyorum ama ya normalde lig sonunda ikili averaja bakılacak. Hani şu an tam ikinci maçlar oynanmadı diye düşünülüyor ama Beşiktaş burada iki takım da yendi mesela. Bilemiyorum. İkili averaja bakılan bir ligde.
Ya ben hiçbir zaman bu tartışmalara çok girmedim. Çünkü hiçbir zaman ligin böyle biteceğini düşünmüyorum yani. Hele de böyle sezonlarda ligin çok daha farklı dinamiklere bakarak sonucunun belirleneceğini düşünüyorum. Ama tabii ki ön tarafı böyle görmek, Trabzon da kazandı Malatya'da.
Evet, aynen.
Onlar da 6 puanla farkla 4. sıraya yerleştiler Alanya'nın bir puan önünde. Yani Türkiye Ligi'ni tekrar böyle eski dinamiklerine sahip bir şekilde görmek izleyenleri mutlu ediyordur. Tabii ki oyun kalitesi kesin. O yani yukarı seviyelerde değil. Zeminlerin halinde konuştuk. Ama en azından bir şekilde bir mücadele var yani.
Katılıyorum abi sana. Ya o zaman Süper Lig'den geçeceğim. Eklemek istediğin bir şey varsa ekle ama sen.
Yok vallahi ya.
O zaman geçelim Liverpool City'ye. Yani Liverpool sıkıntılı gidişat devam ediyor 2021'de. Henüz Anfield'da maç kazanamadılar. İlginç bir istatistik yani onlar için.
Yani şeyi düşününce bundan önceki mağlubiyetlerden, hani Burnley mağlubiyetinden önce kadrodaki oyuncuların çok büyük bir kısmının Anfield'da mağlubiyeti yoktu.
Doğru, doğru.
Şimdi gelinen nokta Liverpool için yani oyun çok kötü sinyaller veriyor. Savunmada ya Ozan'ın ne katkı yapacağı önemli. Şimdi sen açıkçası lafı da şöyle toplayayım. Sen kanalda konuştun maçla ilgili. O yüzden bu sefer soruları ben biraz sana yönlendireceğim. Foden tercihiyle başlayayım. Çok iyi bir maç oynadı bence.
Kesinlikle.
O ileri uçta maçtan önce yayıncı kuruluş onu gösterdi. False nine pozisyonunda. Ne düşünüyorsun? Nasıl oynadı Foden?
Abi Foden muhteşem oynadı. Yani bu arada benim de fantasy kadromda haftalardır güvendim. Bak haftalardır güvendim orada. 6.5'la değiştirmedim inatla yani. İlk ay gol atıyor, sürekli gol atıyor. Dedim ya bu çocuğa inanıyorum. Yani bu ön üçlüde oynuyor ya. Yapacak bu bir şeyler. Yani Liverpool'a karşı beklemiyordum hiç. Şaşırttı beni ama ya inanılmaz oynadı bence bu arada. Yani golü dışında golü muhteşem. Asisti de çok iyiydi. Yani orada Alisson'un tamam bir saçmalaması var ama alıp o içeri dripling yani dar alanda sonra arkaya açması topu falan. Bilmiyorum ya ben Foden'ı zaten çok beğeniyorum. Yani Guardiola da inanılmaz beğeniyor.
Özgüveni yükseldikçe o da yani bambaşka bir seviyeye gelmeye başladı. Alisson dedin. Alisson için hiç iyi şeyler yazmıyordu bugün için İngiltere basına.
Kesin. Yani o Alice'inde Wonderland'den alıntı yapmışlar. Onu işte Blunderland yani hatalar diyarı gibi bir şeyler yapmışlar. Çoğu gazetede öyle manşete çıkmış. Hakikaten rezalet ya. Ne diyorsun Alisson? Ayağı iyi kalecilerden biz de burada çok konuşmuşluğumuz vardır. Ya Hasan'ı da analım burada. Ayağı evet, iyi kaleci.
Hiç sevmez biliyorsun ayağı iyi ayağı kötü muhabbetlerini. Ya abi bilmiyorum bir ondan önceki maçta sahada yoktu zaten. Kendini iyi hissetmediğini açıklamıştı Klopp maçtan önce. Yani belki mental anlamda problemleri vardır. Ya takımda hem bir doymuşluk var hem de üstüne eksikler varmış gibi ve bunlar bir araya gelince de bambaşka bir kötülük yaratıyormuş gibi. Yani en azından kötülükten kastım Liverpool maçlarında izlemeye alıştığınız seviye değil kesinlikle bu. Buna karşın öbür tarafta da inanılmaz formda, inanılmaz savunma dinamiklerini oturtmuş, kimin nerede nasıl duracağını çok iyi bilen, atılan her koşuyu artık tipik bir Guardiola takımı gibi ezbere atan, sağında solunda kim var ezbere bakmadan pas atabilecek seviyeye gelmiş bir City var. Abi bunları düşününce yani zaten Manchester City'nin puan tablosunda geldiği noktada 22 hafta itibariyle gayet emin adımlarla gayet güçlü bir şekilde duruyorlar en tepede. Zaten Liverpool'un maçtan önce bence işi zordu.
Kesin.
Ama Ozan için heyecanlı olacaktır. Şöyle bağlayayım. Çünkü Liverpool'un savunmadaki bir durumunu çok kendisini avantaja çevirebilir.
Ya ben de buna katılıyorum. Yüksek ihtimalle de öyle olacaktır. Öyle olmasını umuyorum ya da. Ya abi peki bir şey diyeceğim. Şu City'yi kapatmadan sen City'yi çok güzel oynadın ama City'nin iyi yapamadığı şeyler de var. Mesela penaltılar. Bu sezon 3 penaltı kaçırmışlar. Premier Lig'de daha fazla kaçıran da yok yani. Hatta Guardiola'nın maç sonunda da yine o şey tabii mutlu yani maçtan sonra. Daha önce de Ederson penaltıcılarımızdan birisi olabilir dediğimde şaka yapmıştım ama şimdi düşününce aslında olabilir diyorum demiş. O da esprili yaklaşmış. Ya hakikaten bu İlkay inanılmaz kötü penaltı attı. Yani sonra 2 gol attı ama ne diyorsun ya bu City'nin Liverpool'a karşı kaçırdığı penaltılara? De Bruyne Mahrez'le kaçırmıştı.
Abi valla sırf Liverpool'a karşı olan değil biliyorsun. Yani zaten penaltı atamayan oyunculara karşı çok büyük. Yani şimdi tamamen beslediğim hisleri saf bir şekilde burada söylesem çok çeşitli nefret suçlarına dahil olabileceği için söylemiyorum tabii ki. Ama bence inanılmaz yani 7 metre 2.44 kaleye penaltı ilk ay kadar yani bir de ayağına hakim adamsın nasıl o kadar kötü
vurdu? Evet abi.
Ben izlerken zaten şaşırdım yani o kadar kötü vuracağını bari vur kaleci kurtarsın dışarı atmak. Ya ben bir de zaten yani en anlamadığım şey ya vur ortaya.
Evet.
Vur ortaya geç vur avan geç vur ortaya avan geç. Şimdi ne oldu? Bir istatistiğini
yedim. Hayır ya çok kötü. Yani çok kötü. Bir de yani bayağı kötü attı ya penaltıyı. Hiç benim beklemeyeceğim ki sanıyorum şeyde de o atmıştı ya. Dortmund Bayern Şampiyonlar Ligi finalinde o kullanmıştı Dortmund'da. Ortaya vurmuştu.
En doğrusu abi en temizi.
Penaltı atmıştı. Yani enteresan.
Bence Ali zaten sondan penaltı kurtarılmaz. Kaçırılır yani. Kaçırırsın yani.
Diyorsun. İddialı konuştun.
Evet. Bunu da konuşuruz. Futbol aforizmaları bölümümüzde. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Bunları tartıştığımız bir bölümde yapabiliriz.
Evet, evet. İyi vursa gol olurdu mesela. Senin yine.
Ya tabii. Bak ama bir şey söyleyeceğim. Hazır Premier Lig'e girmişken. Peki yani bu haftaya kadar her hafta konuşmak istediğim, tam artık konuşuruz dediğim haftada, belki de son 8-10 haftadır en kötü performansını sergileyen Suçak hakkında bir iki bir şey söylemek istiyorum ben. Ya
söyle.
Bu haftaki oyunundan bağımsız ben Suçak'ı acayip beğeniyorum.
Yani ben de.
Bence bir defansif karakterli bir orta sahada hani zaten inanılmaz bir gol verimi alıyor West Ham ondan. Üstüne sahada yaptıkları, savunma anlamında yaptıklarıyla Premier Lig'e bu sene damga vuranlardan. Hafif bir öyle bir öneri yapmışken senin var mı kafanda şu ana kadar? Hani yeni geldi Premier Lig'e ve geldiğiyle beraber güzel bir etki bıraktı dediğim gibi.
Yani
ters köşeye kaldım.
Evet evet ters köşeye kaldım hakikaten. Ya Suçay'ı ben de sayabilirim ama şey mi Big Six dışındakilerden bahsediyoruz.
Var mı Big Six'te öyle bir adayın?
Abi Bruno Fernandes
var. Yok ya. Canım onu artık saymıyorum. O artık ligi adam domine ediyor tek başına. Yani daha böyle underdog isimlerden bahsediyorum.
Ha tamam. Gelip. Ya vallahi bilmiyorum böyle patladanak sorunca bir gelmedi hocam. Ama bir senin hatırın için bir FPL. Ama benim de yani Suçek sevdiğim isimlerden biridir. Çünkü ben abi şöyle futbolcuları seviyorum. Adamın fiziği bence hiç futbolcu olmaya uygun değil. Kesinlikle. Yani handbolcu, ne bileyim, basketbolcu. Hani o tarz yani. Böyle daha voleybolcu. O tarz işlere daha gidecek bir adam gibi. Ama yani böyle çatladan çıkıyor arka direkten vuruyor falan. Bilmiyorum. İlginç bir adam.
Ya her duran top da inanılmaz bir tehlike ya. Ya Suçek, ben Suçek gerçekten izlemesi çok keyif. Daha da 25-26 yaşında. Ben yani yine burada Premier Lig'de tamamen kalıcı olacağından eminim. Lingard golle döndü West Ham'da.
Yani aynen doğru.
David Moyes'le kavuştular onlar da tekrar. Ya o da mesela hani Ziya Doğan, Ayman şeylerinden biridir. Lingard'ın bak kariyer peak yaptığı nokta David Moyes'u dönen uçtu yani çocuk. Ondan doğru, önce yok doğru. Golü yok yani. Herhangi bir asisti de yok. Geldi tekrar Manchester şeye David Moyes'un yanında West Ham'a. Orada da keyif. Bak bir diğer aday daha söyleyeyim. Wolves'taki Pedro Neto.
Oo çok iyi. Ben de şu an fantezi kadroma bakıyorum. Bende vardı Neto. Onu diyecektim ben de.
Ben abi fizik anlamında mesela o da çok şey kalır diye düşünüyordum. Bu seviyenin acaba hani altında kalır mı diye düşünüyordum ama hiç ezdirmedi kendini.
Yok yok kesin katılıyorum. Peki sence Oli Watkins girer mi? Bu şeye. Fizik olarak o gerçi iyi güçlü bir forvet ama.
Ben bitiricilik seviyesinde buralarda çok var olabileceğini düşünmüyordum. Özellikle de sezon başındaki bir iki maçından sonra. Ama yani zaten muhtemelen Aston Villa ile beraber onun da performansı hiç umulmadık düzeyde. Ama abi işte kesin. Jack Grealish faktörü var orada ya.
Arka planda yani, mı kalıyor?
Ya herhangi bir arka planla kalabileceğini düşünmüyorum. Ya gerçekten bir futbolcu çizsem Jack Grealish çizerim herhalde. Bak ha, bu yok, böyle yok. böyle de bir bölüm yapılabilir yani futbolcu olsan kim olmak ister? Ben gerçekten Jack Grealish olmak istemeyebilirdim. Çok daha iyi adaylar çıkacağı için ama kesin Jack Grealish kasa bir topçu olurdum. Yani.
Olmak istemezdim ama olurdum bu.
Tabii tabii tekmelik falan yok falan böyle. Sadece çalım.
Ben daha
özü bir, beni çok yüksek.
Olabilir ya. Güzel tercih Jack Grealish.
Sen?
Yani şey. Ben abi yani Premier Lig'den aklıma ilk gelen isim şey oldu ya nedense. Yani bunu yüksek ihtimalle çok süratli olduğu için istiyorum. Ben çok yavaş bir insan olduğum için. Jamie Ward isterdim herhalde. O patlamalarını falan çok seviyorum ben yani. Jamie Ward bir de hikayesi de güzel böyle. Şey adı nedir? Değişik bir karakter. Seviyorum yani. Jamie Ward olmak isteyebilirdim ben de.
Evet Jamie Ward de enteresan bir karakter ama zayıf, sinirli, espritüler. Her şey var. Biraz hafif kızgın falan da.
Evet. Enteresan bir tip yani. İsteyebilirdim. Ya oyun stilini de ben seviyorum yani, dediğim gibi o hızlı bir anda patlamalarını falan. Hatta ya onun yanı sıra böyle Liverpool attı, acayip bir gol vardı uzaktan.
Böyle
Hatırlarsın
hafif
belki.
eğimli bir şekilde yukarıdan
Ha
aşağı doğru
evet.
giden top, değil mi?
Aynen. O tarz golleri de çok severim zaten. Hep o geliyor aklıma. Bir de böyle patlamalı golleri geliyor bir anda. O nereden nereye geldik hocam, bize ne konuşuyorduk?
Valla Premier Lig konuşuyorduk ama Premier Lig'deki oyuncuları konuşmaya başladık. Ama Premier Lig'de ne yapalım, dengeler sürekli değişiyor, biz ne yapalım bak. Yani 5 maçtır kazanamayan bir Southampton var. İnsanlar diyordu ki Southampton çok formda, çok güzel bir sistem oturttular. İşte Hazen Utal zoru başardı vesaire. Takım bir anda bambaşka bir yere geldi. İçerisinde bir 9-0 da var.
Evet ya.
2-9-0'dan çıkmak çok
Yani.
zor. Bir ufak Hazen Utal konuşalım ya. Belli oldu, programın
Evet
kalanında
evet.
Premier Lig konuşacağız.
Evet. Aynen, madem girdik abi konuşalım ya. Hazan zaten senin hemşeri. Onun için ekstra bir üzgün olduğunu tahmin ediyorum ama ben de çok seviyordum yani. Hakikaten yıkıldım ya. Bir de hiç 9-0'lık da bir maç değil abi bence o ya. Bilmiyorum, ben mi yanlış düşünüyorum?
Kesinlikle değil ya. Kesinlikle değil. Yani bir, şimdi o
Talihsizlik yani.
genç çocuk Aleksandr Yankovic, herhalde öyle okunuyor. Onun tamamen tecrübesiz o enteresan saçma sapan bir kırmızı kartı var.
Onun diye bir girdin yani, dedim burada herhalde
Yok ya, o
sıkıntılı bir
tepkiyi
şey diye.
vereceğim insan Jan Bednarak'tır. İki
Evet.
haftadır fantezi kadromda, hani ya.
Abi ya.
Yani sahanın ortasına belli başlı, ya neyse ya, bir şey demeyeyim ya, çok kötü. Çok kötü ya, kendi kalesine gol atıyor. Kırmızı kart görüyor. İşte penaltı yaptırıyor. Neyin var ya Bednarek? Derdin ne oğlum senin? Yani evli barklı adam herhalde, bir bakayım yenge meselesi mi acaba? Yani derdi tasası ne acaba? Merak ediyorum. Hiç kendinde değil. Çünkü abi bak, bu Southampton gibi takımlarda bütün dişliler çok iyi çalışmak zorunda. Hocanın taktik analizi çok iyi çalışmak zorunda. Çünkü kadro kaliten çok kötü senin. Senin kadro kaliten
Doğru.
kötü olduğu için iyi bir takım olarak iyi bir mücadele etmen lazım. Ama Southampton'da ben, ya tabii ki Southampton'ın olması gereken yer aslında buralar. Yani 5 maç kaybetmiş hali bile 12. 11. ama acayip bir şey izlettiler bize. Çok iyi bir futbol oynuyorlardı. Şimdi onun dönüşünde bu kadar aciz görmek. Yani Newcastle'a falan yenildiler. Newcastle hakkında da neler dedik burada, biliyorsun yani.
Evet, yani hiç beklenmedik bir mağlubiyet. 3-2. Ama yani orada da yine dediğin gibi Bednarek. Ya bir de kırmızı kart cezası adamın iptal oldu. Adam geldi gol attı ya kendi kalesine. Kardeşim bir
Bir
rahat
git bir
bırak
yüzüne
yani.
bir su çarp abi ya. Allah aşkına ne yapıyorsun ya?
Yok, cezalı olsan daha iyiydi ya. Eksi 7 puan ne ya? Şu 9-0 eksi 7 puan ne abi? Yani en düşük puan olabilir ya Premier Lig, Fantasy Premier Lig tarihinin.
Olur. O da bize denk gelir. Bir şey demiyorum.
Bu arada bir şey diyeceğim. Bunu yani burada dinleyicilerimizle paylaşmak istemezdim ama paylaşacağım. Yani benim iddiayı bıraktığım maç oldu bu, Manchester United Southampton. Çünkü ben Southampton kaybetmez oynamıştım bu
Ne
maçta.
diyorsun ya?
Yani gayet inanıyordum. Bir
Neyse
de
ki ikimiz de
bir
Manchester United. Ben de biliyorsun bir önceki hafta Sheffield United maçında
evet,
bıraktım.
evet. Beraber yani. United ikimize de şey oldu.
Ama bize iddiayı bıraktırırken kendisi de şampiyonluk kupasının bir kolunu bıraktı sevgili Manchester United. Tutuyorlardı böyle bir kolunu. Diğer kolunda stiller tutuyordu. Tak bir kolu ellerinden kaydı böyle.
Aynen öyle. Everton kaydırdı diyebiliriz.
Yani
Yani.
Allah Allah akıl fikir versin. Öyle diyeyim. Manchester United'da bak işte buradan yine ligimize bağlayıp inceden kapanış yollarına getireyim. Manchester United'da bir şekilde kadrosundaki kaliteli isimlerin yaptıklarıyla 3 puan senin, 3 puan benim. Dışarıda iyi oynuyoruz, içeride kazanamıyoruz. Biliyorsun Solskjaer'de dış saha performansı iç saha performansına göre çok çok daha iyi olan bir hoca.
Evet.
Bir ligimizdeki Fenerbahçe
Erol Bulut.
izlenimleri, Erol Bulut izlenimleri veriyordu. İşte bir yerde karşında iyi bir takım olduğunda rakip olarak kadro kaliten biraz seni kurtarmayabiliyor. Onları yaşadı United. tak kendini 2 haftada 5 puan arkasında bir maç fazlasıyla buldu City'nin. Ne diyeyim?
Böyle. Şimdi de Pogba yokmuş galiba, sakatlanmış.
Artı yazar. FA
Cup'ta oynamayacak.
Artı yazar United.
Öyle mi diyorsun son haftalardaki?
FA Cup'ta zaten tabii keyfi yerinde olmaz onun. Orada Donny van de Beek oynasın. O çocuğu da transfer ettiler, hiç oynatmıyorlar.
Ulan aynen, rezil ettiniz van de Beek'i be. Rezil ettiniz.
Yani... Kim düşer ya bu Premier Lig'de?
Abi düşecek takımlar belli. Bizim geçen kanalda Murat Çolakoğlu var.
Bu üçlü onunla direkt düşüyor mu yani?
Yani yok, o yine bir şeyler olacağını düşünüyor. Ama ben Sheffield kesin düşer. West Bromwich zaten bitmiş yani, düşmüş. West Bromwich maalesef. Yani Okay için üzgünüm ama bence yani bu Tottenham maçında da sıkıntılı bir performans gördüm. Fulham'ı bilemiyorum ya. Fulham, sen izlemişsindir. Ben çok denk gelemiyorum Fulham maçlarına açıkçası. Bir yorum yapamayacağım onun için.
Abi ben duygusalım Fulham'a karşı, biliyorsun. Ama yani kadro kalitesi senin, çok evet, kötü. Evet. Savunması çok kötü. Yani oraya işte sonradan yapılan katkılarla biraz toparlar gibi oldular. Ama işte orada Burnley, Newcastle, Brighton kendi arasında evet, abi, bir tarikat gibi olmuşlar. Ne oradan kurtulabiliyor o üçü, ne de aralarına kimseyi alıyorlar. Bir garip yani. Ama ben hani burada bence düşmeyi %100 hak eden kesinlikle West Bromwich. Çünkü yani ne istediniz Bilic'ten? Bilic kalsa denk evet, bu kadar olurdu ya zaten. Ne yaptı? Adam evet, adam City maçını Etihad'da beraberlik kapattı. Geldiniz adamı kovdunuz. Olacak iş mi bu? Yazıktır, günahtır. Ahını aldınız siz bu adamı. Sheffield. Doğru, geçen seneki şeyden sonra çok umutluyduk. Bilmiyorum ya. Yani tabii her şeye gibi. Ama West Bromwich düşsün de gerisini Allah bilir.
West Bromwich düşer abi bence. Ya Sheffield'ın da yani, Sheffield aslında takım olarak düşündü. Geçen seneki performansla insan aklına gelince ya diyorsun bir hani Great Escape, o Leicester'ın yaptığı birkaç sene önceki bir şeyler olur mu, ama abi ya üstteki rakipler de Burnley zaten, ya affedersin amiyane tabii, kaşarı bu işin yani. O adamlar son hafta yani bir sıkar böyle 0-0-0-0, yemin ederim 9 haftada 9 puanla ligde kalırlar yani. İçine kendi atar ne yer. Brighton desen yani Graham Potter'la bir düştüler, sonra tekrar kazandılar. Newcastle ne bileyim toparladı işte, Southampton'ı yendi, arada bir galibiyet aldı.
Fark etti yani, sen Leeds United'dan falan hiç bahsetmiyoruz bile çünkü kendisi çok rahat bir yerde. Ligin orta Arsenal'in hemen ensesinde 2 puan gerisinde. Ki ama iki maçı eksiği var Arsenal'den.
Aynen öyle. Ki, ama zaten Leeds United özel programı yapacağız sene sonunda diye söz verdik ya. Onu yani bir programda konuşacağımız için.
Tabii programın 45 dakikası yani herhalde Patrick Bamford olur gibi. 11 gol 5 asist oldu.
Evet. Evet evet. Kesin. İnanılmaz performans oldu.
Çok çok çok iyi. Herkesten çok çok iyi katkı alıyor. Rafinha'dan da, Bamford'dan da, Clich'ten de, Stuart Dallas'tan da. Valla harbiden benim hocam bir Esa'dır. Nasıl kapanış?
Çok iyi kapattın. Yani üstüne daha artık laf söylemeyelim. Ne diyelim? Birazdan da maçı var bu arada. Bizim kayıttan sonra da, kayıt zamanımızda söylemiş olduk ama gidelim bir Bielsa'nın maçını izleyelim o zaman.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Ekleyeceğim bir şey.
Canının sağlığı. Buraya kadar dinleyenlerden pek bir şey rica etmiyorum. Dinlemeye devam etsinler. Ya buraya kadar dinledilerse zaten bizi birçok mecradan takip ediyorlardır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Vallahi ben teşekkür ediyorum dinleyenlerimize. Sana da teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. O zaman 18. bölümden bu kadar diyelim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.